Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya gayretinde olacağız. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü sürüyor. Çin yönetimi uluslararası kamuoyundan gelen cılız tepkileri aldırmadan bildiğini okumaya devam ediyor. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da gerçekleştirdikleri sistemli kültürel soykırıma ilişkin her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan gizli belgeler, Çin'in yüz binlerce Müslüman Uygur'u topladığı kamplarda sıkı bir gözetleme altında tuttuğu ve bir beyin yıkama sürecinden geçirdiğine işaret ediyor. Küresel Gündem programımıza Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumun belgelerine yansıyan değerlendirmeler eşliğinde Doğu Türkistan'da neler olup bittiğine bakarak başlamak istiyoruz. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumuna sızdırılan ve BBC'nin Panorama programıyla Guardian gazetesi gibi basın kuruluşlarının incelediği Çin hükümeti belgelerinde kamplarda tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün son derece güvenlikte hapishanelerde nasıl bir kültürel soykırımdan geçirildiğine ilişkin önemli detaylar aktarılıyor. Sızan belgelerde Çin yönetiminin Uygur Müslümanlarını toplama kamplarında tutmasının asıl amacının ideolojik dönüşüm olduğu belirtilirken firarlara karşı dikkatli olunması için uyarılar da yapılıyor. Belgelerde kampların nasıl yönetildiğinin yanı sıra Uygur Türklerine verilen cezaların mahkeme kayıtları da bulunuyor. Bir mahkeme kaydında iş arkadaşına daha iyi bir Müslüman olması için temiz bir dil kullanmasını öğütleyen Uygur Türküne verilen hapis cezası da yer alıyor. Belgelere göre Birleşmiş Milletler'in insan hakları örgütlerinin ve birçok ülkenin tepkisini çeken söz konusu kampların arkasındaki kilit isim ise Uygurların konuştuğu Türkçe'ye oldukça hakim olan ve bölgeyi iyi bilen bir Çinli var. Zuhu Hailu. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile birlikte 17 medya organı ile paylaşılan söz konusu belgeler, Zuhu Hailu'nun kampların planlanması ve organize edilmesinde kilit bir rol üstlendiği belirtiliyor. 61 yaşındaki Hailun henüz 20'li yaşlara girmeden Çin Komünist Partisi tarafından Doğu Türkistan'a gönderilmiş. Doğu Türkistan'ın önde gelen güvenlik uzmanlarından Adrian Zens, belgeler bunun bir çeşit kültürel soykırım olduğunu doğruluyor, diyor. Zens, Çin hükümetinin başından beri bir plan dahilinde hareket ettiğini vurgulayarak, 2017 yılında Sincan Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan beyin yıkama, kalpleri temizleme, yanlışları çıkarıp doğruları yerleştirme raporundaki amacın bir kez daha bu belgelerde ortaya çıktığını ifade ediyor. Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik gerçekleştirdiği gözaltıların ne kadar yüksek bir oranda olduğunu gözler önüne seren belgede sadece Sincan'ın güneyindeki bir bölgeden 15 bin kişinin bir haftada kamplara gönderildiği de vurgulanıyor. Belgelerde ancak pişmanlık ve itiraf açıklamalarında bulunan kişilerin salınabileceği de vurgulanıyor. Çince'nin öncelik haline getirilmesi gerektiği de belirtiliyor. Sızdırılan belgelerde Çin'in teknolojik olarak büyük bir gözetim mekanizması kurduğu da anlaşılıyor. 1.8 milyon kişinin akıllı telefonlarında kullandıkları bir uygulama yüzünden fişlendiği belgelerde yer alıyor. Amerikan New York Times gazetesi de daha önce yaptığı haberinde Çin Komünist Partisi'nden sızdırılan ve partinin Uygurlara yönelik olarak uygulanacak politikalarla ilgili direktiflerin sıralandığı belgeleri yayınlamıştı. 400 sayfadan fazla olan belgelerin birinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Komünist Partisi üyelerine Sincan'da terörle ve bölücülükle mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin dediği belirtiliyor. Çin yönetiminin Müslüman Uygurlara yönelik kültürel soykırım niteliğindeki zulmü Alman medyasının da gündemindeydi. Volkstein gazetesi Çin'in Uygurlara yönelik baskısına rağmen Alman hükümetinin Çinli firmalarla iş yapma planları eleştiriliyor. Müslüman Uygurların sadece fiziki şiddetle karşılaşmadığını belirten Gazete, Uygurlar kameralarla ve puan sistemiyle tamamen gözetim altında tutuluyor, diyor. Çinileştirme programından kaçma imkanı yok, bu korkunç bir uygulama, diyor yine Alman gazetesi. Buna rağmen Alman hükümeti Huawei gibi Çinli bir firmanın Almanya'da 5G ağının kurulmasına katılmasını mı isteyecek? Çılgınca şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor Alman yayın organı.
Beytullah Demircioğlu'yla küresel gündem.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize neden olan S-400 meselesi gündemdeki yerini koruyor. Dün Ankara Valiliği'nin başkentlilerde endişe oluşmaması için F-16 askeri uçakları gibi hava araçlarıyla test yapıldığını duyurması, S-400 hava savunma füze sistemiyle ilgili deneme yapıldığı iddialarına yol açmıştı. İşte Türkiye'nin S-400'ü test ediyor haberleri ABD'li senatörleri rahatsız etmişe benziyor. Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle sert eleştirilerde bulunan ve bir yaptırım tasarısı hazırlayan ABD'li iki isimden biri olan Senatör Chris Van Hollen, sosyal medya hesabından Türkiye'nin S-400'leri test ettiği yönündeki haberi paylaştıktan sonra Erdoğan, Trump'a nanik yapıyor diyerek tepkisini gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getiren Van Hollen, Washington'a ziyaretinden 2 hafta sonra Erdoğan Trump'a ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor ifadelerini kullandı. Mevcut yasalar bu durum karşısında Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir diyen senatör Pompeo'da güvenli bölge ihlalleri ve Kürtlere karşı son saldırıları nedeniyle Türkiye'nin üzerine gitmeli ifadelerini kullandı. ABD'li senatör Türkiye S-400'leri test etti haberine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin olarak. Amerikalıların S-400 konusundaki rahatsızlığı süre dursun, Rusya'dan gelen yeni S-400 açıklaması Amerikalıların bu rahatsızlığını daha da derinleştireceği benziyor sevgili dinleyenler. Rusya'dan gelen açıklama, Rusya Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyor şeklinde. Rus yetkililerin açıklamasında yeni bir seçenek olarak ikinci bir S-400 hava savunma sistemi seti konusunda konuşuyoruz ifadeleri kullanılırken ayrıca Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya varıldığı, finansal konularda da pazarlıkların yürütüldüğü vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin S-400 savunma sisteminin denenmesi için dün F-16 savaş uçaklarıyla başlattığı uçuşlar devam ediyor. Uçaklar Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuştu. S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde uçuş yaparak radar sistemi test edildiği vurgulanıyor. Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı. Türkiye, Rusya'dan $2,5 milyar karşılığında toplam 4 bataryadan oluşan 2 adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma Eylül 2017'de imzalanmıştı. Orta Doğu gündeminde neler var? Bir kısa tur atalım sevgili dinleyenler. Irak, Lübnan ve İran'daki protesto gösterileri Orta Doğu gündeminde yine ön plana çıkıyor. İran yönetimi ülkedeki gösterilerde sükunetin sağlandığını, İranlı göstericiler ise gösterilerin sürdüğünü ileri sürüyor. Irak'ta bir ayı geçkin süren gösteriler nedeniyle ise birçok kente hayatın durma noktasında geldiği belirtiliyor. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da göstericiler kent merkezi ve limanlara çıkan yollar ile bazı köprüleri trafiğe kapattı. Başbakan Adil Abdülmehdi'nin memleketi olan güneydeki Zikar'da da benzer bir durum söz konusu. Ülkenin orta kesimindeki Babil ve Kerbela ile güneydeki Müsenna ve Meysan'da da göstericiler kent merkezlerinde çadırlar kurarak genel grev başlattı. Irak'taki gösterileri organize eden taraflar daha önce de ülkede genel greve gidilmesi çağrılarında bulunmuşlardı. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. 15 binden fazla kişi yaralandı. Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında zaman zaman İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, Başbakan Abdülmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor. Bu arada Ekim ayının başından beri Bağdat başta olmak üzere güney kentlerdeki protestoların devam ettiği Irak'ta 8 televizyon ve 5 radyonun ofisleri kapatıldı. Basın kuruluşları dikta davranışı olarak niteledikleri uygulamaya tepki gösteriyor. İran'da ise son 10 yılda rejim karşıtı en şiddetli protesto gösterileri devam ediyor. 10 günün ardından ülke genelindeki gözaltı kampanyası ise sürüyor. İranlı yetkililer akaryakıt zammının ardından patlak veren ve ülke genelinde onlarca kente yayılan protesto gösterilerinde kontrolü sağladıklarını belirtiyorlar. 10 günü geride bırakan gösterilerin faturası ise oldukça ağır. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bu sayının çok daha yüksek olabileceği vurgulanıyor. Açıklamada ayrıca teyit edilen görüntülerde bazı göstericileri kısa mesafeden ve binaların çatılarından hedef alan güvenlik güçlerinin öldürdüğü belirtiliyor. Hazırlanan raporlarda İran makamlarının göstericilerin cesetlerini ailelerine vermediği ve güvenlik güçleri tarafından morgdan çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ileri sürülüyor. ABD yaptırımlarının etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklamasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı. İran halkı artık çekilmez hale gelen ekonomik sorunların müsebbibi olarak sadece ABD'yi görmüyor sevgili dinleyenler. Suriye'den Yemen'e vekalet savaşlarının finansmanı için kesenin ağzını açarak milyon dolarlar harcayan kendi yönetimlerini de sorumlu tutuyorlar ekonominin baş aşağı gitmesinden dolayı. Yani Tahran yönetimi hem nüfuz alanını genişlettiği Lübnan ve Irak'ta hem de kendi ülkesinde her üç ülkenin çok büyük bir kesimi tarafından ekonomik çöküşün, çürümüşlüğün sorumlusu olarak görülüyor. İran yönetimi ise gerek kendi ülkesinde yaşananları, gerekse Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerinin arkasında dış güçlerin olduğunu, onların başında da Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İngiltere ve İsrail'in olduğunu ileri sürüyor. İsrail'e karşı direniş hattının ön cephesi olarak lanse ettikleri Irak ve Lübnan'da İran'ın etkisinin kırılmaya çalışıldığını ileri sürüyorlar. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami de ülkesindeki benzin zammı protestolarıyla ilgili ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı suçlayarak "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz" gibi oldukça üst perdeden bir tehditte bulundu. Suriye gündeminde ise İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri var sevgili dinleyenler. Dünkü toplantıların ikinci turuna Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı damga vurmuştu. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını içeren maddeyi gündeme almak isteyen rejim heyeti önerisi kabul edilmeyince toplantı salonunu terk etmişti. Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazılım kurulu 3-8 Kasım'da BM Cenevre ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti. Suriye Anayasa Komitesi büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. 45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az %75'inin evet oyu vermesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmelere ilişkin dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri ise Rusya'nın terör örgütü YPG'yi rejim ile barıştırma girişimleri dikkat çeken haberler arasında. Aslında Rusya'nın bu girişimi yeni de değil. Rus yetkililer bir müddettir bu yönde baskı uyguluyor YPG'lilere. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Baknadov, PYD YPG öncülüğündeki SDG'ye bir an önce Esed rejimi ordusuna katılma çağrısını yineledi. Terör örgütü PYD'nin Esed rejimi tarafından yapılan teklifleri reddettiği ve rejim ordusuna katılmadığı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde IŞİD operasyonlarına yeniden başlayacağı yönündeki haberler de Suriye gündemine ilişkin detaylar arasında. New York Times gazetesi ABD'li askerlerin Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e düzenlenen operasyonların yeniden başlayacağını belirtiyor. Orta Doğu gündeminden Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine geçiyoruz. ABD'nin gündeminde ABD Başkanı'nın azil sürecine ilişkin gelişmeler ön plana çıkıyor. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde Demokratların 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma konusunda baskı yaptığı iddiasıyla açılan azil soruşturması ülkede ana gündem maddesi durumunda. Federal hakim Brown Jackson, başkanların kral olmadığını belirtip Trump'ın eski hukuk danışmanının Trump'ın azil süreci kapsamında ifade vermesi gerektiğine karar vermesi, Trump'ın etrafındaki çemberin her geçen gün darılıyor şeklinde okunmasına neden oldu. Trump'ın eski hukuk danışmanının Beyaz Saray'ın yüksek rütbeli bir yetkili olmasından ötürü dokunulmazlığı olduğunu öne sürülmüştü. Bu karar Trump'ın Kongre ile mücadelesinde Beyaz Saray aleyhine darbe vuran bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte başka kritik isimlerin de konuşmasının sağlanabileceği vurgulanıyor. Trump yönetimi azil süreci ve demokratların yürüttüğü diğer soruşturmalar kapsamında işbirliği yapmaktan kaçınıyor. Aynı zamanda Beyaz Saray çalışanlarına da mahkeme ceplerine uymamaları yönünde telkinlerde bulunuyor. Suçlamaları reddeden Trump azil soruşturmasını kendisinin 2016'da sürpriz biçimde Hillary Clinton'ı yenmesinden bu yana devam eden demokratların cadı avının bir parçası olduğunu söylüyor. Azil, Kongre'nin bir başkanı görevden alabildiği iki aşamalı bir siyasi sürecin ilk ayağı sevgili dinleyenler. Temsilciler Meclisi azil maddelerini geçirirse Senato bir yargılama yapmak zorunda. Senato'daki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için 3-2'lik bir çoğunluk gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bunun pek ihtimal dahilinde görülmediğini belirtelim. Bugün de Küresel Gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Küresel Gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.